Ayrım 2.
Bu yönde ilerleyebilmen için yine de şu veya bu şekilde bir ruhsal heyecan göstermem gerekir. Bu tür keşifleri yapabilmek için ruhen hazır olmak gerek. Bunun için gerekli her türlü malzeme din kitaplarında hazırlanmış ve bize verilmiştir. Bu nedir? Bir kere komşunu seveceksin. İnsana yaşama gücünü veren en büyük kuvvet budur. Bu duygu insanın kalbini bir kere doldurunca fışkırıp dışarı çıkmak, bir işe yaramak isteyecektir. Sonra modern insanı oluşturan iki öğe var. İnsanın özgür düşünceli olması ve yaşamı feda edilecek bir şey gözüyle görmesi. Bunlarsız insan var olamaz. Şuna dikkatini çekelim ki bütün bunlar bugün bile yeni sayılan şeylerdir. Eskiler bu anlamda tarihten habersizdirler. Roma İmparatorluğu'nda kanlı savaşlar ve hayvanca işkencelerden başka bir şey yoktur. Çiçek bozuğu suratlı büyük Caligula bir diktatörün ne derece aşağılık, bayağı bir kişi olduğunu aklına bile getirmemişti. Orada yalnızca bronz heykellerle mermer sütunların gururluluğu ve soğuk sonsuzluğu vardır. Ancak İsa'nın gelişinden sonra insanlar rahatça soluk almaya, özgürlüğün anlamını bilinçlendirmeye başladılar. Ancak Hazreti İsa'nın ölümünden sonra sokaklarda çukurların içinde birer köpek gibi geberip gitmekten kurtuldular. Evlerinde, tarihin içinde ölmeye başladılar. Bütün güçlerini, amaçlarını ölümü yenmeye çevirdiler. Of, domuz gibi terledim. Sana laf anlatmak da mesele. Boş bir duvarla konuşsam daha iyi. Azizim, senin bu söylediklerine metafizik derler. Mideme dokunduğu için doktorların bunu bana yasak ettiler. Pekala, senden umut yok. Boşuna çenemi yormayayım. Aman tanrım, ne kadar şanslı bir insansın. Şu manzaraya bak. Böyle güzel yerlerde yaşadığın halde nasıl olur da bu kadar duygusuz bir insan olarak kalırsın anlamıyorum. Nehir, güneşin ışıkları altında madeni bir levha gibi pırıl pırıl parlayarak dalgalanıyordu. Birden suyun yüzü karıştı. Arabalarla, atlarla, köylü kadın ve erkeklerle yüklü bir sal karşı tarafa geçiyordu. Bosco Boynico, saat daha yeni 5 olmuş dedi. İşte Sizran Ekspresi geliyor. Saat tam 5'i 5 geçe buradan geçer. Uzaklarda ovanın sağından soluna doğru geçmekte olan sarılı mavili bir tren vardı. Aradaki uzaklık yüzünden pek küçük görünüyordu. Birdenbire trenin durduğunu gördüler. Lokomotifin bacasından döne döne beyaz duman bulutları yükseliyordu. Bosco Boynico, tuhaf şey dedi. Galiba bir kaza oldu. Ovanın tam orta yerinde durması için başka bir neden olamaz. Mutlaka bir şey oldu. Hadi biz gidip çayımızı içelim. 6. Nicky'yi ne bahçede ne de evde bulabildiler. Dayısı ve Bosco Boynico verandada çalışırlarken Yuri evin etrafında avare avare dolaşmaya başladı. Nicky'nin saklandığından emindi. Çünkü onun konuklardan sıkıldığını, hele yaşıt olmadığı için kendisinden hiç hoşlanmadığını biliyordu. Burası olağanüstü bir yerdi. Düzgün aralıklarla bir sarı florya kuşunun 3 tonlu ötüşü işitiliyordu. Her ötüşten sonra kuş çıkardığı sesin çevreye yayılıp sinmesini bekliyordu. Çiçek kokuları havanın sıcaklığıyla bahçenin çiçek tarlalarına yapışıp kalıyor gibiydi. Bütün bunlar ona ne kadar Antibes'i ve Bordighera'yı hatırlatıyordu. Bahçenin içinde durmadan dolaşıyor, arıların vızıltısına karışıyor, kuşların ahenkli ötüşlerine arkadaşlık ediyor gibiydi. Annesinin kendisinin cevap vermesini beklediğini, onu çağırdığını düşünerek titriyordu. Sel yatağına doğru giderek yokuş aşağı inmeye başladı. Bakımlı, seyrek korudan geçerek sel yatağının dibindeki kızıl ağaçlara doğru ilerledi. Burası çürümüş dal parçaları ve yapraklarıyla kaplıydı. Karanlık ve nemliydi. Pek az çiçek vardı. Kamışların boğumlu başları, resimli kutsal kitaptaki Mısır işi süslerle kaplı asalara benziyordu. Yuri, içinin gittikçe daha çok sıkıntıyla dolduğunu hissediyor, ağlamak istiyordu. Sonunda dizleri üstüne çöktü, ağlamaya başladı. ''Tanrım, iyilik meleğim diye dua etmeye başladı. Beni doğru yoldan ayırma. Anneme iyi olduğumu söyle, merak etmesin. Eğer ölümden sonra yaşam varsa annemi cennetine kabul et Tanrım.'' O cennetinde ermişlerle doğruların yüzleri birer meşale gibi parıldamaktadır. Annem o kadar iyi bir kadındı ki günahları olması imkansızdır. Rahmetini ondan esirgeme. Ona acı çektirme Tanrım. Anne. Yuri kalbini parçalayan bir acıyla annesine cennetteki meleklerden biriymiş gibi sesleniyor, ondan yardım umuyordu. Ama bu hale daha fazla dayanamadı, yere düşüp bayıldı. Baygınlığı uzun sürmedi. Kendisine geldiği zaman yukarıdan dayısının kendisini çağırdığını işitti. Ona cevap verdi. Hemen yerinden fırlayıp yokuşu tırmanmaya başladı. Birdenbire kaybolan babası için annesinin kendine öğrettiği gibi hiç dua etmediğini hatırladı. Babası için bir başka zaman dua edebilirdi. Kendi kendine bir parça beklesin diye düşündü. Yuri babasını hiç hatırlamıyordu. 7. Nehrin karşı tarafındaki ovada birdenbire duran trenin ikinci mevki kompartımanındaki Misha Gordon, Orenburg'da avukatlık yapan babasıyla birlikte yolculuk ediyordu. Misha, iri siyah gözlü, bakışları düşünceli 11 yaşlarında bir çocuktu. 5. sınıftaydı. Babası Grigori Osipovich Gordon, Moskova'ya atanmıştı. Annesi ve kız kardeşleri daha önce gitmişler, evi hazırlıyorlardı. Misha ile babası 3 günden beri yoldaydılar. Tarlaları, bozkırları, kentleri, kasabaları yer yer yükselen yakıcı toz bulutlarıyla gerçek Rusya'nın içinden geçiyorlardı. Araba kafileleri yollarda bir zincir gibi uzayıp gidiyordu. Büyük bir hızla ilerleyen trenden bakınca arabaların ilerlemediği, atların da yerinde saydığı sanılabilirdi. Tren büyük istasyonlarda durdukça yolcular deli gibi büfeye koşuyorlardı. İstasyon bahçesinin gerisinde batmakta olan güneş yolcuların bacaklarını aydınlatıyor, vagonların tekerlekleri altında parlıyordu. Ayrı ayrı bakılırsa dünyanın bütün bu devinimlerinde gizli bir amaç ve duygusuz bir hal vardı. Ama toplu olarak bakıldığında insanları birbirine bağlayan ve sürükleyip götüren muazzam hayat dalgasının onları mutlu kıldığı görülüyordu. İnsanlar çalışıyor, mücadele ediyorlardı. Onları harekete geçiren şey yalnız kendi kaygıları ve endişeleriydi. Ama derin bir aldırmazlık duygusunun etkisinde olmasalar, bu şekilde yaşamaya, çalışmaya devam edemeyecekleri kesindi. Bu aldırmazlık duygusu, insanların tam bir dayanışma halinde olduklarını bilmelerinden ileri geliyordu. Birbirlerine bağlı oluşları ise ayrı bir güven kaynağıydı. Bu dünyada olanların, yalnızca ölülerin gömüldüğü kara toprak üzerinde değil de, Tanrı'nın ülkesi ya da kimilerine göre tarih denen başka yerlerde de ola geldiğini hissetmek onlara mutlu bir duygu kazandırıyordu. Ama Misha acı ve sert bir biçimde kendini bu kuralın dışında kalmış gibi hissediyordu. Onu harekete geçiren şey de kaygıydı. Ama soydaşlarının paylaştığı aldırmazlık duygusu onu rahatlatmıyor, eyleme geçirmiyordu. Atalarından gelme bir şeydi bu. Benliğindeki belirtileri büyük bir dikkatle izliyordu. Ve bu durum ona acı veriyordu, utanıyordu. Kendini bildiği günden beri herkes gibi elleri, kolları, ayakları olan, herkes gibi yiyip içen, konuşan, herkes gibi yaşayan bir insanın nasıl olup da diğerlerinden bu kadar farklı olabileceğini akıl erdiremiyordu. Pek az kişi tarafından hoş görülen, hiç kimse tarafından sevilmeyen bir insan. Başkalarından daha kötü bir durumda olan biri nasıl oluyor da daha iyi bir duruma gelmek, düzelmek için çaba gösterip başarılı olamıyordu? Yahudi olmak ne demekti? Yahudi olmanın amacı, sebebi neydi? İnsana acıdan başka bir şey vermeyen bu sıfatın armağanı ya da mazereti neydi? Kafasını meşgul eden bu sorulara bir cevap bulabilmek için babasına başvurmuştu. Babası sorunları bu biçimde ölçüp biçmemesini söylemiş ama dikkatini çekecek ya da kaçınılmaz alın yazısına sessizce boyun eğmesini sağlayacak bir çözüm yolu da ileri sürmemişti. Sonunda Misha, anne ve babası dışında bütün büyüklere karşı derin bir kin duymaya başlamıştı. Çünkü bu büyükler ortalığı karıştırmışlar, sonra da bir düzene sokmaya çalışmamışlardı. Büyüdüğü zaman bütün bu karışıklıklara son vereceğine, ortalığı düzene sokacağına güveni vardı. Söz gelişi, babası koridora fırlayan o delinin peşinden koştuğunda hiç kimse bu biçimde davranmaması gerektiğini söylememişti. Aynı deli, vagonun kapısını ardına kadar açıp suya dalmak için atlama tahtasından üstünden fırlayan bir yüzücü gibi kendini tepesi üstü derin trenden attığı zaman katarı durdurmaması gerektiğini söyleyen de olmamıştı. Şimdi tren ovanın ortasında yüzyıllardır duruyor gibiydi. İmdat kolunu Grigori Gordon'un çekmiş olması bu uzaydan bekleyişe ve sıkıntılı olaya yol açanın Gordon ailesi olduğu sonucunu çıkarmıştı. Hiç kimse kesinlikle trenin niçin bu kadar uzun süre durduğunu bilmiyor, anlayamıyordu. Kimisi birden durunca trenin frenlerinin patladığını ileri sürüyor, kimisi de trenin dik bir rampada durduğunu, bu yüzden makinenin hız alamadığını söylüyordu. Üçüncü bir neden daha ileri sürenler vardı. Onlara göre kendini trenden atıp ölen adam önemli bir kişiydi. Yanında bulunan avukatı, en yakın istasyon olan Kologrivov'dan tanıklar getirilmesini, bir tutanak düzenlenmesini istiyordu. Makinist yardımcısının telgraf direğine tırmanmasının nedeni buydu. Tanıkları getirecek olan araba neredeyse gelmek üzereydi. Kompartmanları hafif bir helal kokusu kaplamıştı. Bu kokuyu yağlı bir kağıda sarılmış, artık ekşimeye yüz tutmuş tavuk kızartması ve kolonya kokuları bastıramıyordu. Trene Petersburg'dan binmiş, kısık sesli, kır saçlı birkaç hanım vardı. Yüzlerine sinen kurum ve yağlı kremlerle çingene kadınlarına dönmüşlerdi. Yine de bir şey olmamış gibi yüzlerini pudralamaya, parmaklarını mendillerine silmeye ve alçak sesle birbirleriyle konuşmaya devam ediyorlardı. Atkılarına sıkı sıkı sarınıp, sözde koridorun darlığını ileri sürerek, kırıta kırıta Gordon'ların kompartmanının önünden geçerlerken, Misha onların büzülmüş dudaklarını görünce bu durumdan hiç hoşlanmadıklarını anlamıştı. "Hey tanrım, şu hale bakın," der gibiydiler. "Kendilerini ne kadar beğeniyorlar. Ama biz onlardan ne kadar başkayız. Aydın kişiler olduğumuzdan buna dayanamayız." İntihar eden adamın cesedi demir yolunun kenarındaki otların üstünde yatıyordu. Yüzünü boydan boya ikiye ayıran siyah, kurumuş kan lekesi, kan gibi değil, çamur izi ya da ıslak bir kayın ağacı yaprağı bir yakı gibi duruyordu. Sanki adamın damarlarından akmamıştı. Ölünün çevresinde toplanarak ona acıyıp üzülen insan topluluğu durmadan değişiyordu. Ölenin yol arkadaşı tıknaz yapılı, gururlu bir avukattı. Ter içinde kalmış gömleği ve anlamsız yüzüyle ölünün başında iyi eğitilmiş bir hayvan gibi duruyordu. Sıcaktan neredeyse boğulacak gibiydi. Şapkasıyla durmadan yelpazeleniyordu. Sorulan bütün sorulara bir omuz silkmesiyle cevap veriyor. "Ay yaşın biriydi işte, böyle birinden ne beklersiniz?" demekle yetiniyordu. Yünlü bir elbise giymiş, başına dantel bir örtü sarmış olan zayıf, yaşlı bir kadın bir iki kere ölünün yanına yaklaştı. Bu yaşlı dul kadının adı Tiverzina'ydı. İki gelin başörtülerin uçlarını alınlarının üstüne düğümlemişler. Baş rahibenin peşi sıra giden iki rahibe gibi kaynanalarının ardından yürüyorlar, onun yanından hiç ayrılmıyorlardı. Kalabalık geçsinler diye onlara saygıyla yol açıyordu. Dul Tiverzina'nın kocası bir tren kazasında diri diri yanarak can vermişti. Yaşlı kadın cesedi kalabalık arasından görecek biçimde azıcık uzakta duruyor, iki olay arasında bir benzetme ya da karşılaştırma yapıyordu. "Herkesin kaderi kendi alnına yazılmıştı," der gibiydi. "Kimi Tanrı'nın iradesiyle ölür, kimisi de böyle aklına esince canına kıyar. Zenginlerin akılları bir başka oluyor galiba." Yolcuların hepsi inip cesede baktılar. Sonra da eşyalarının kaybolması kuşkusuyla yerlerine döndüler. Demir yolundan atlayıp bacaklarının uyuşukluğunu gidermek için azıcık dolaşanlar, çiçek toplayanlar da vardı. Bunlar bu doğa parçasının trenin duruşuyla canlandığını görmekten mutluydular. Kaza olmasa ne bu yemyeşil kırlar, ne nehir, ne de karşı taraftaki güzel büyük köşk ve kilise ortaya çıkacaktı. Akşamın son ışıklarını saçan güneş bile kalabalığa göz atmaya gelen bir meraklıya benziyor, manzaranın bir parçası gibi duruyordu. Bu olay Misha'yı son derece sarsmıştı. İlk önce acı ve heyecanla uzun uzun ağlamıştı. Uzun yolculukları sırasında bu adam sık sık kompartmanlarına gelip Misha'nın babasıyla saatlerce çene çalmıştı. Baba Gordon da şimdiye kadar rastlamadığı bir sağlık, manevi bir temizlik bulduğunu söylüyor, iflas, borç ve pay senetleri, sahtekarlık konularında çeşitli sorular soruyordu. Baba Gordon'dan aldığı cevaplar karşısında hayrete düşüyor, "Öyle mi?" diyordu. "Hiç bilmiyordum. Demek yasalar bu kadar yumuşak ve anlayışlı da olabiliyor. Benim avukatım sizin kadar iyimser değil." Sinirli, bunalımlarla bir külçe haline gelmiş olan adamcağız bir parça rahatlayınca yol arkadaşı birinci mevki kompartımandan gelip onu alıyor, şampanya içmek için lokanta vagonuna götürüyordu. Bu adam şimdi ölünün başında sakin bir yüzle olanlara şaşırmadığını anlatan bir tavırla duran, küstah, iyi giyimli, sinek kaydı tıraş olmuş avukattan başkası değildi. Müvekkilinin hep böyle sinirli, telaşlı olmasının avukatın şu ya da bu biçimde işine geldiğini düşünmemek elde değildi. Misha'nın babası intihar eden adamın Jivago adında tanınmış bir milyoner olduğunu söylemişti. Bu adam Misha'nın varlığından hiç sıkılmadan ölmüş olan birinci karısından, birinci gibi terk ettiği ikinci karısından ve Misha'nın yaşında bulunan oğlundan söz ediyordu. Sözlerinin burasına gelince bir şeyler hatırlıyor, sapsarı kesiliyor, dili dolaşıyor, saçma sapan konuşmaya başlıyordu. Misha'ya nedeni anlaşılamayan bir yakınlık ve sevgi gösteriyordu. Başkasına göstermek isteyip de başaramadığı bu sevgiyle huzursuzlandığı kesindi. Tren bütün istasyonlarda durunca adam birinci mevki bekleme salonlarındaki büfelere koşuyor, çeşitli oyuncak ve kitaplarla Misha'yı hediye yağmuruna tutuyordu. Durmadan içiyordu. 3 aydan beri uyku uyumadığını söylüyor, bir an önce kendine gelse inanılmaz acılarla kıvrandığını anlatıyordu. Sonunda ölümünden az önce koşarak Gordon'ların kompartmanına gelmiş, Grigori Gordon'un ellerine sarılarak bir şeyler söylemeye çalışmış, başaramayınca da onu bir yana iterek kendisini trenin sağanlığından demir yolunun üstüne atmıştı. Şimdi Misha, kucağında ölünün kendisine verdiği son armağan olan Ural taşlarından yapılmış bir kolye koleksiyonuyla oturuyordu. Birdenbire bir kaynaşma oldu. Demir yoluna paralel olarak bir araba geldi, durdu. Bir doktor, iki polis ve bir müfettiş arabadan atladılar. Sert ve resmi bir tavırla sorular soruldu, defterlere notlar alındı. Polisler ve kontrolörler ölüyü beceriksiz hareketlerle bir timsahın üstüne çektiler. Bir köylü kadın ağlamaya başladı. Yolculara trene binmeleri söylendi. Hat bekçisi düdüğünü öttürdü ve tren yeniden yola koyuldu. 8. Mickey, kafese kapatılmış bir hayvan gibi hırçın tavırlarla odasında dolaşmaya başladı. Kendi kendine yine geldiler diye söylendi. Konukların sesi yaklaşıyordu. Artık kaçması olanaksızdı. Odada iki karyola vardı. Biri kendisinin, diğeri Vosko Boynikov'undu. Nicky bir anlık kararsızlıktan sonra birinci karyolanın altına girdi. Onu aradıklarını, seslendiklerini işitiyordu. Sonunda odanın kapısı açıldı. Nikolay Nikolayevich, çare yok Yuri, dedi. Haydi bakalım sen bahçede dolaş. Belki arkadaşın daha sonra gelir, o zaman oynarsın. Gelenler bir süre Moskova ve Petersburg üniversitelerinde çıkan öğrenci gösterilerinden söz ederek Nicky'yi o rahatsız ve utandırıcı durumda yarım saat kadar beklettiler. Sonunda verandaya çıktılar. Nicky yavaşça pencereyi açtı, dışarı sıçradı. Aynı sessiz hareketlerle bahçeye doğru ilerledi. Bütün gece gözüne uyku girmediği için keyfi pek yerinde değildi. 14 yaşındaydı. Artık çocuk yerine konmaktan bıkıp usanmıştı. Bütün gece uyumamış, tan ağrırken de dışarı çıkmıştı. Doğmakta olan güneşin ışıklarının etkisiyle ağaçlar bahçenin nemli yüzeyine dantel gibi delikli uzun gölgeler düşürüyorlardı. Bu gölgeler siyah değildi. Islak keçe gibi koyu kurşuni renkteydi. İşte sabahın insanın başını döndüren kokusu yerdeki bu ıslak gölgelerden geliyor gibiydi. Otlar arasında birdenbire cıva gibi kayıveren parlak çiğ damlalarını andıran bir şey Nicky'nin birkaç adım önünden geçti. Bu şey su gibi akıyor, akıyor ama toprak onu emmiyordu. Sonra ani bir dönüşle kıvrıldı ve gözden kayboldu. Kör bir yılandı bu. Nicky korkuyla titredi. Nicky'nin karakterinin garip yanları vardı. Heyecanlandığında kendi kendine yüksek sesle konuşurdu. Yaşamak ne kadar güzel diye düşündü yüksek sesle. Ama neden acı çekiyoruz? Tanrı'nın varlığı kuşku götürmez bir şey. Ama madem Tanrı var, o halde ben Tanrı'yım. Durdu. Tepeden tırnağa titreyen, ıslak yaprakları yaldızlı kağıt gibi hışırdayan kavak ağacına baktı. Ağacı hareketsiz durmamasını emredeceğim dedi. Sonra insanüstü bir güçle bütün iradesini kullanarak dur diye bağırdı. Ağaç hemen hareketsiz kaldı. Nicky kahkahalarla güldü. Mutlu bir tavırla yıkanmak için nehirden yana koştu. Babası asılarak ölüme mahkum edildikten sonra çar tarafından cezası müebbet hapse çevrilen anarşist Dementi Dudorov'du. Şimdi Sibirya'da bulunuyordu. Annesi Nina Aristo soylu bir Gürcü prensesiydi. Hala genç ve güzeldi. Son derece şımarık yetiştirilmişti. İkide bir olmayacak şeylere merak sarardı. Ayaklanmalara katılır, isyancılarla düşer kalkar, beş parasız sanatçıların, serüvencilerin ardına takılırdı. Nina oğluyla övünürdü. Ona olmadık takma adlar takarak şımartırdı. Bir keresinde Nicky'yi ailesine göstermek için alıp Tiflis'e götürmüştü. Nicky'nin burada dikkatini çeken şey evin bahçesindeki iri gövdeli ağaç olmuştu. Bu fil kulağını andıran iri, geniş yapraklı, bahçeyi güneyin yakıcı güneşinden koruyan tropikal bir bitkiydi. Nicky bunun bir hayvan değil de ağaç olduğuna bir türlü inanamamıştı. Nicky için babasının korkunç soyadını taşıması kadar tehlikeli bir şey olamazdı. Ivanoviç de Nicky'nin annesinin soyadını taşımasını istiyor, hatta bunun için çara bir dilekçe sunmaya hazırlanıyordu. Nicky konuklardan saklanmak için karyolanın altında saklı yatarken bu sorunu da düşünüyordu. Vosko Boynikov da kim oluyordu? Yaşamına karışmaya ne hakkı vardı? Nicky onlara öyle bir ders verecekti ki. Ya Nadia ya da ne oluyordu? 15 yaşındayım diye Nicky'ye burun kıvırması, onun da bir çocukla konuşur gibi konuşması doğru muydu? O da dersi hak etmişti. Kendi kendine birkaç kez ben Nadia'dan nefret ediyorum diye tekrarladı. Onu öldüreceğim. Sandala bindirip gezmeye çıkaracağım. Sonra da suda boğacağım. Şu annesi de bir alemdi doğrusu. Nicky'ye de Vosko Boynikov'a da yalan söylemişti. Kafkasya'ya gitmemiş, en yakın istasyonda trenden inmişti. Petersburg'da öğrencilerle birlikte polislere ateş ediyor, eğlenceli vakit geçiriyordu. Ama Nicky sandıkları kadar aptal insan olmadığını gösterecekti onlara. Nadia'yı öldürecek, okuldan kaçacak, Sibirya'ya babasının yanına gidecek ve isyan çıkaracaktı. 9. Gölün kenarında nilüferler açmıştı. Sandal çiçeklerin arasından geçerek süzüldü. Nilüfer yapraklarından gölün suyu sızıyordu. Nicky ile Nadia çiçek topluyorlardı. O anda ikisi birden nilüfer çiçeğinin dayanıklı ama kaypak sapını yakalayıp birden çekince birbirlerine yaklaştılar. Başları çarpıştı. Sandal da bu çekişte azıcık kıyıya yanaştı. Burada çiçeklerin sapları daha kısa, daha birbirine girmişti. Ortaları yumurta sarısı renginde, kırmızı çizgili bembeyaz çiçekler suya batıp batıp çıkıyordu. Nicky, "Okuldan bıktım artık," dedi. "Hayata atılmanın zamanı geldi. Artık ortaya çıkıp para kazanmaya başlamalıyım." "Ben de sana iki bilinmeyenli denklemlerin nasıl çözüldüğünü soracaktım. Cebirden bir şey anlamıyorum. Neredeyse bütünlemeye kalacaktım." Nicky bu sözlerde kendine dokunan bir yan olduğunu düşündü. Nadia ona haddini bildiriyordu. İki bilinmeyenli denklemlerin nasıl çözülebileceğini sorarak onun bir bebek olduğunu anımsatıyordu. Nicky'nin sınıfında daha cebir okumaya bile başlamamışlardı. Ama Nicky, Nadia'ya bu sözlerden alındığını belli etmedi. Oldukça doğal, aldırmaz görünen bir tavırla, "Büyüyünce kiminle evleneceksin?" diye sordu. Daha bu soruyu sorar sormaz ne kadar saçma bir şey söylediğini fark etti. "Evlenmeyi düşünmem için çok vakit var. Belki de hiç evlenmem. Zaten beni ilgilendirmez." "İlgilendirmezse niçin sordun?" "Sen aptalın birisin. Kavga etmeye başladılar." Nicky o sabah Nadia hakkında düşündüklerini hatırladı. Kadınlığını bilip susmazsa onu suya atacağını söyledi. Nadia, "Bir dene bakalım," dedi. Nicky onu belinden yakaladı, boğuşmaya başladılar ve dengelerini kaybedip ikisi birden suya yuvarlandılar. İkisi de yüzme biliyorlardı. Ama nilüferler ellerine, kollarına sarılıyor, ayakları da yere değmiyordu. Sonunda ayaklarının altında toprağı hissettiler, sudan çıktılar. Ayakkabılarından, ceplerinden sular akıyordu. En çok Nicky yorulmuş, halsiz düşmüştü. Eğer bu olay daha önce, söz gelişi geçen baharda olsaydı, ikisi de kahkahalarla gülerek sudan çıkarlar, birbirlerine bağırıp kavga ederlerdi. Ama şimdi söyleyecek bir tek kelime bulamadan yan yana oturmuşlar, soluk soluğa kalmışlardı. Nadia çok kızmıştı. Nicky'nin kolları ve bacakları dövülmüş gibi ağrıyordu. Sonunda Nadia, "Sen gerçekten delisin," diyerek sessizliği bozdu. Nicky de aynı derecede ağırbaşlı bir davranışla, "Özür dilerim," dedi. Peşlerinde su arabaları gibi ıslak ve uzun bir iz bırakarak eve doğru yürüdüler. Yolları Nicky'nin o sabah yılanla karşılaştığı tozlu yokuştan geçiyordu. Nicky bunun etkisiyle o gece duyduğu ateşli duyguları, doğaya emir verdiği anda duyduğu gücü anımsadı. Şimdi nasıl bir emir vermeliydi? Dünyada her şeyden çok neyi istiyordu? Birden dünyada en çok istediği şeyin Nadia ile yeniden göle düşmek olduğunu anladı. Böyle bir şeyin yinelenip yinelenmeyeceğini bilmek için çok şey verirdi. İkinci bölüm. Başka çevreden gelen kız 1. Japonya ile savaş henüz sona ermemişti. Ama patlak veren başka olayların etkisiyle ikinci plana düşmüştü. Devrim Rusya'yı bir dalga gibi bir baştan öbür başa kadar sarmıştı.